Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alimlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Hordad 1400, Hicri Kameri 16 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 28 Mayıs 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, ayetlerin hikayesi, Nur'a giden yol ve Nehcül Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım
Mehtap Hameney.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi seçimlere yüksek katılımını önemine vurgu yaptı. Hatipzade, Blinken ve Raba kendileri ve ülkelerini itibarsızlaştırmak yerine Bercam'ı canlandırmaya odaklanmalarını istedi. Japonya, İran'dan tekrar petrol satın almak istiyor. Kobereket aşısının klinik çalışmaları sona erdi. Siyonist rejim Batı yakada 560 yeni yerleşim birimi inşa edecek. Ve Suriye halkı Esad'ın Cumhurbaşkanlığını coşkuyla kutladı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, halka hitaben seçimlere katılıp oy kullanmanın bir önemi ve yararı olmadığını söyleyenlerin sözlerine itibar etmemeleri gerektiğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dün 11. dönem İslami Şura Meclisi milletvekilleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Burada İran halkına hitaben bir konuşma yapan Ayetullah Hamenei, 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı seçimine atıfta bulunarak, halkın ekonomik ve geçim sorunlarıyla ilgili gerçek çözümlerin adaylar tarafından kendi seçim kampanyalarında gündeme getirilmesinin seçimlere katılım oranını arttıracağını işaretle, seçimlerin vatandaşların yaşamı ve ülke üzerinde etkisinin yıllarca süreceğini, 18 Haziran seçimlerinin düşmanların isteğinin tersine İran'ın onur ve izzet kaynağı olacağını temenni etti. İslam İnkılabı rehberi düşmanların İslam İnkılabı'nın zaferinden beri seçimlere karşı çıktıklarını işaretle, geçen 42 senede düşmanlar seçimler öncesindeki propagandasında her daim katılım oranının düşük olacağını esas gündem yapmışlar. Seçimler düzenlendikten sonra da seçimlerin önceden planlandığını ve Cumhurbaşkanı olan zatın yetkisi olmadığını söylemişler diye konuştu. Ayetullah Hamenei beyanatının devamında tüm bu propaganda ve düşmanlıklara rağmen herkesin şer'i vazife ve Allah rızası olduğu her şeyi takip etmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dün akşam Amerika ve İngiltere Dışişleri Bakanlarından kendileri ve ülkelerini itibarsızlaştırmak yerine Berjam'ı canlandırmaya odaklanmalarını istedi. İran'ın bildirdiğine göre Said Hatipzade paylaştığı tweet mesajında Amerika ve İngiltere Dışişleri Bakanları Antony Blinken ve Dominic Raab'ın işgal edilen Filistin topraklarına ziyaretlerini işaretle Amerika ve Britanya Dışişleri Bakanlarının Berjam'ın Yemenli düşmanlığın gönlünü almak için Viyana müzakerelerini tarif ettiklerini, bunun ise moral bozduğunu belirtti. Hatipzade mesajının devamında gönlünü almaya çalıştığınız kan emici İsrail rejimi Berjam'ı bozmak için elinden geleni yapmıştır dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Blinken ve Raab'a hitaben kendilerini itibarsızlaştırmak yerine masadaki tek çözüm yolu olan ana anlaşmayı canlandırmaya odaklanmaları tavsiyesinde bulundu. Blinken işgal topraklarında İran'a karşı Washington ve Siyonist rejim arasındaki güçlü ittifaka vurgu yaparken Berjam'a dönmek konusunda topu İran sahasına atmaya ve mevcut durumdan İran'a sorumlu göstermeye çalıştı. Diğer yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da çarşamba günü işgal edilen Filistin topraklarında Siyonist rejim Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile görüşmede İran ile daha güçlü bir nükleer anlaşma istedi.
Japonya'da bir yetkili İran'dan tekrar petrol satın almak istediklerini işaretle Berjam nükleer anlaşmasının ihya edilmesi durumunda Tahran'dan tekrar petrol satın almak için birkaç ay süreye ihtiyaçları olduğunu belirtti. Reuters'in bildirdiğine göre Japonya Ham Petrol Kurumu Başkanı Tsutomu Sugimori dün düzenlediği basın toplantısında İran'dan petrol ithalatının başlaması ve bazı konuların incelenmesiyle bu sürecin en az 3 ay olacağını ifade etti. Habere göre Japonya'nın en büyük rafinerisi olan Enyus Holding konunun incelenmesine başlayacaktır. Hali hazırda petrol piyasası İran ile Viyana'da nükleer görüşmeleri takip ediyor. Görüşmelerin sonuca ulaşması ile İran petrol ithalat ve ihracatına uygulanan yaptırımın tamamen kaldırılması bekleniyor. Taraflar görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtiyorlar. Biden hükümeti söz konusu müzakerelerle tekrar Berjam anlaşmasına geri dönme ortamının hazırlanmasını beklerken defalarca maksimum baskı siyasetinin yenilgiye uğradığını itiraf ettiler. İran İslam Cumhuriyeti de anlaşmadan çekilen tarafın Amerika olduğu için önce yaptırımları kaldırması gerektiği ve doğrulanması ardından taahhütlerine geri döneceğini belirtti.
İmam Hümeyni Fermanı'nı icra komitesi aşı üretimi klinik araştırmaları 3. faz yürütme koordinatörü Kov Bereket aşısının 3. ve son klinik çalışmalar aşamasının tamamlandığını duyurdu. İnan'ın bildirdiğine göre Seyit Rıza Mesharedin yaptığı açıklamada Hicri Şems'i bu ayın sonuna kadar 3. klinik çalışmaları 20 bin gönüllüye Kov Bereket aşısının enjekte edilmesinin beklendiğini belirtti. Mesharedin'in bildirdiğine göre İran aşısının bu ayın ilk haftasından itibaren ülkenin çeşitli kentlerinde başlarken bu süre 10 gün sürecek, böylece 3. faz aşı çalışmaları sona erecektir. Yetkili şimdiye kadar 800 ila 1 milyon doz Kov Bereket aşısının üretildiğini işaretli Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek onayla ülke çapında Kov Bereket aşısı enjekte edilecektir açıklamasında bulundu. Dünya bilimsel çevreleri İranlı bilim adamlarının korona aşı çalışmalarından övgüyle bahsediyor.
38. Uluslararası Fajr Film Festivali Sekreteri halkın festivale yüksek katılım gösterdiğini belirtti. Muhammed Mehdi Askerpur, İran Pres Haber Ajansı'na verdiği özel mülakatta, yaklaşık son 11 ayda en az 1000 filmin 38. Uluslararası Fajr Film Festivali'nde izlendiğini ve bazılarının festivalde ekran edilmek üzere seçildiğini söyledi. Askerpur, korona salgını nedeniyle yabancı konuklar ve film yapımcılarının fiziki olarak festivale katılmayacaklarını belirtti. Festival sekreteri katılımın iyi düzeyde olduğuna işaretle sağlık protokollerine uyularak sinema salonlarının kapasitesinin %50 azaldığını, muhatapların ise sanal ortamdan da festival programlarını izleyebileceklerini duyurdu. 38. Fajr Film Festivali sekreteri 7 gün boyunca 300'ün üzerinde filmin gösterime gireceğini belirtti. 7 gün sürecek olan 38. Fajr Film Festivali'nin açılış töreni çarşamba günü Tahran'daki Çarsu Sinema Kampüsü'nde yapıldı.
İslami Şura Meclisi Başkanı Özal Kurmay'ı İran'ın Filistin halkı ve liderlerinin hiçbir isteğini karşılıksız bırakmayacağını söyledi. Hüseyin Emir Abdullahyan, El Mesire televizyon kanalına verdiği demişle, Kudüs Kılıcı Savaşı'nın Siyonistleri Nil'den Fırat'a Yahudi ülkesinin kurulmasına dair hayallerin asla gerçekleşmeyeceğini ispatladığını söyledi. Kudüs Kılıcı Savaşı'nın Amerika ve Batı'nın tüm sonsuz desteklerine rağmen düşmanın sarsıldığını ve demir kubbenin yenildiğini ispatladığını söyleyen Emir Abdullahyan, caydırıcı ve direniş kurallarının Filistin'de direniş komutanları tarafından belirlendiğini işaretle İran'ın da Filistin halkı ve liderlerinin isteklerini karşılıksız bırakmayacağını söyledi. İran'ın direniş cephesinin dini geçmişlerine bakmaksızın onlara destek verdiğini belirten Emir Abdullahyan, bizzat kuşatma altında olan Yemen halkının Filistin ülkelerine hala bağlı olduğunu, Abdülmelik Husin'in de çeşitli konuşmalarında Filistin ülküsüne özel ilgi gösterdiğini vurguladı. Abdullahyan, Yemen halkının güçlü moral ve modern askeri kabiliyetlerine sahip olduğunu ve onların Filistin ülkelerine desteğinin ise büyük anlam taşıdığını ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği temsilciliği yayınladığı mesajda Siyonist İsrail'in ceza dokunulmazlığının devam etmemesi gerektiğini belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın Avrupa Birliği temsilciliği yayınladığı tweette, Batı'nın Siyonist rejimin cinayetlerine karşı sessizliğini eleştirerek, korsan rejimin ceza almaması ve dokunulmazlığının devam etmemesi gerektiğini belirtti. Söz konusu mesajda İsrail rejiminin son Gazze saldırısında en az 60 çocuğun hayatını kaybettiği belirtilirken, ırkçı rejimin insanlığa karşı savaş suçlarının geniş çapta uluslararası kuruluşlarda ispatlandığı ifade edildi. İran temsilciliği Avrupa ve Batı'nın Siyonist rejime karşı güçlü bir eylemde bulunmamasını eleştirerek, kendilerini insan hakları kahramanları olarak bilenler, gözlerini İsrail cinayetlerine kapatmışlar. Halbuki Dünya Kamuoyu Mahkemesi İsrail ve onun sessiz destekçilerini sorumlu biliyor dedi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, korsan İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırıları ve Filistin halkına karşı sistematik insan hakları ihlallerine ilişkin açık uçlu bir uluslararası soruşturma başlatmaya karar verdi. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre İslam İşbirliği Teşkilatı Koordinatörü Pakistan ile Filistin'in ortaklaşa yaptığı başvuru üzerine düzenlenen oturumda Doğu Kudüs'te dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakların durumuna ilişkin sunulan karar tasarısı görüşüldü. Yapılan oylamada Siyonist İsrail aleyhindeki karar tasarısı 14 çekimser 9 aleyhte 24 lehte oyla kabul edildi. Kabul edilen tasarıyla Doğu Kudüs dahil tüm işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Tasarıya göre ulusal, etnik, ırksal veya dini kimliğe dayalı sistematik ayrımcılık ve baskıda dahil olmak üzere süregelen gerilimlerin, istikrarsızlığın ve çatışmaların altındaki nedenler mercek altına alınacak. Kararda ilgili tüm tarafların soruşturma komisyonu ile tam işbirliği yapması ve erişimi kolaylaştırması ibaresi yer aldı. Uluslararası topluma ve diğer başvuruları da Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistin halkına insani desteği acilen harekete geçirme çağrısı yapıldı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Siyonist rejimin direniş güçlerine karşı 12 günlük savaşta işlediği suçların incelenmesine dair kararı korsan rejimin öfkesine sebep oldu. El Alemin bildirdiğine göre ırkçı rejimin Birleşmiş Milletler temsilcisi ve Washington Büyükelçisi Gilad Ardan, İnsan Hakları Konseyi'nin kararına karşı muhalefetini açıklayarak bunun Yahudi karşıtı bir karar olduğunu söyledi. Ardan, tek yanlı ve anti-Yahud bildirinin önceden belirlenen ve Hamas hareketine meşruiyet kazandıran bildiri olduğunu ifade etti. Siyonist yetkili sözlerin devamında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin kurulmasından itibaren bir nevi ahlaki yolsuzluk yaşadığını gösterdiğini ifade ederek şöyle dedi. Bu kurum 9'u İsrail üzerinde odaklanmış 30 oturum düzenledi ve Suriye ve İran'da insan haklarını ihlal edenlere karşı bildiri yayınlamadı. Tek Yahudi hükümetinin hedef alınması bu kurumun politik davrandığını ve Yahudi karşıtlığını gündemine aldığını gösterdi. Siyonist Rejim Dışişleri Bakanlığı da ayrı bir bildiride İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail karşıtı çoğunluğa sahip olduğuna işaretle kurumun araştırmalarıyla işbirliği yapmayacağını duyurdu.
Korsan rejim başbakanı Benjamin Netanyahu da kararın utanç verici ve İsrail'e karşı açık takıntı olarak yorumladı.
Siyonist rejim yetkilileri Batı Yaka'da yeni 560 yerleşim birimi inşa kararını dün onayladılar. İlan'ın bildirdiğine göre söz konusu yerleşim birimleri Batı Yaka'nın Beytüllahim doğusunda inşa edilecek. Korsan rejim uluslararası toplumun taleplerini aldırmadan Siyonist işgal yerleşim alanlarını genişletmeye devam ederek Amerika'nın tam desteğinden yararlanıyor. Söz konusu tüm yerleşim alanları uluslararası yasalar uyarınca illegaldir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 23 Aralık 2016 tarihinde 2234 sayılı bildiride korsan rejimden bir an önce ve kesin olarak yerleşki inşaat çalışmalarını durdurmasını istedi. Irkçı rejim işgal yerleşken inşaatları Filistin topraklarındaki nüfus dokusunu değiştirmeye ve bölgeyi siyonistleştirmeye ve sultasını pekiştirmeye çalışıyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın yeni cumhurbaşkanlık seçimlerini kazanması ile birlikte Suriye halkı çeşitli kentlerde, cadde ve sokaklarda kutlama düzenledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye'nin çeşitli kentlerinde halk caddeleri inerek Esad'ın kesin zaferini kutladılar. Suriye Meclis Başkanı'nın bildirdiğine göre 14 milyon 239 bin seçmenden 13 milyon 540 bin 360'ının Esad'a oy verdiklerini duyurdu. Suriye Meclis Başkanı katılım oranının %78 olduğunu duyurdu.
Avrupa Birliği dün aldığı kararla Suriye'ye karşı uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Avrupa Konseyi Suriye'deki 283 kişi ve 70 kuruma karşı insan hakları bahanesiyle aldığı yaptırım kararını 1 Haziran 2022 tarihine kadar uzattı. Avrupa Konseyi bildirisinde 2011 yılından uygulanan yaptırımlar, hükümete bağlı ticari şirketler, petrol ithalatı, yatırımları ve Avrupa ülkelerindeki Suriye Merkez Bankası varlıklarına el konulmasını kapsıyor. Avrupa'nın Suriye halkına karşı aldığı yaptırım kararı, halkın cumhurbaşkanlık seçimlerine katılmak için uzun kuyruklar oluşturduğu ve bazı Batı haber çevrelerinin tahminlerinin aksine katılım oranı yüksek olduğu bir dönemde alındı.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine saldırıları devamında 5 PKK üyesi öldürüldü. TRT'nin bildirdiğine göre Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre PKK'ya yönelik Suriye kuzeyine saldırılar devam ediyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde 11 PKK üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. Türkiye yaklaşık 2 yıldan beri teröristler ile mücadele bahanesiyle Irak ve Suriye kuzey bölgelerine saldırılar düzenliyor.
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı. TRT'nin bildirdiğine göre İstanbul polisi dün çatışma bölgeleriyle bağlantılı terör örgütü mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon başlattı. Sabah saatlerinde 7 ilçede tespit edilen 12 farklı adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 219.465 COVID-19 testi yapıldı. 8.426 kişinin testi pozitif çıktı. 183 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 673 olarak kayıtlarda yer aldı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerikan Başkanı Joe Biden yönetimi Rusya'ya açık semalar anlaşmasına yeniden dönmeyeceğini bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerikan Başkanı Biden 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelecek. Diplomatik kaynaklar Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'in iki liderin görüşmesi öncesi Rus muhataplarına Biden yönetiminin açık semalar anlaşmasına geri dönme kararı aldığını bildirdiğini aktardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin seçimlere azami katılımın önemine vurgusu etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün video konferans aracılığıyla milletvekilleri ve meclis başkanıyla görüşmesinde seçimler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İslam İnkılabı rehberi düşmanların İslam İnkılabı'nın zaferinden beri seçimlere karşı çıktıklarını işaretle, geçen 42 senede düşmanlar seçimler öncesindeki propagandasında her daim katılım oranının düşük olacağını esas günden yapmışlardır. Seçimler düzenlendikten sonra da seçimlerin önceden planlandığını ve Cumhurbaşkanı olan zatın yetkisi olmadığını söylemişler diye konuştu. Düşmanlar İslam İnkılabı rehberinin beyan ettiği gibi seçimlerin görkemli ve coşkulu şekilde düzenlenmesine her daim karşı çıkmış ve seçimler öncesinde her defasında olduğu gibi bu kez de kendi propagandasında İran seçimlerini hedef almış bulunuyorlar. Onlar vatandaşlara seçimlere katılıp Cumhurbaşkanı seçmenin hiçbir önem ve yararı olmadığını telkin etmeye çalışıyorlar. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra düzenlenen seçimler İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın alt temellerinin güçlenmesine yol açmış ve sahayı farklı ve yeni eğilimlerin faaliyetini açmıştır. Doğal olarak her dönem önceki dönemlere göre bazı açılarda bazı değişikliklere sahne oluyor. Nitekim bu dönem adaylığı onaylanan isimlerin sayısı geçen dönemkinden farklıdır.
Bu bağlamda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei Anayasayı Koruma Konseyi'ne yapılan bazı itirazlara işaretle, tabi bu itirazlar hangi saiklerle yapıldığı noktasında birbirinden farklıdır. Bazı itirazlar acıma ve şefkat duygusundan ve seçimlere katılım oranının düşük olabileceği endişesinden dolayı gündeme getirilirken, bazı itirazlar ise kendi adaylarının adaylığının onaylanmamasından kaynaklanıyor. Ancak bazıları Anayasayı Koruma Konseyi'nin kendisini karşılar ve sanal ortamda ve basında çıkan sözleriyle bu fırsatı Anayasayı Koruma Konseyi'nden intikam almak için kullanmaya çalışıyorlar ifadelerini kullandı. Adaylığı onaylanan adayların seçim rekabetleri aşamasına dahil olmalarını seçim sürecinde önemli bir aşama sayılıyor. Ancak daha önemlisi seçime coşkulu ve görkemli katılımdır. Kuşkusuz seçimlere katılım büyük etkiler geride bırakır ki nizam yetkililerinin seçilmesi seçimlerin doğal sonuçlarından biridir. Siyaset uzmanlarına göre bir milletin gerçek gücü ulusal dayanışmadan ibarettir ki seçim arenasında kültürel, etnik ve dini farklılıklara rağmen bir bütün olarak seçimlere katılarak yumuşak güç kaynağına dönüşür. İran milleti İslam İnkılabı zaferinden beri her daim seçimlere görkemli ve coşkulu şekilde katılarak düşmanların planlarını hep suya düşürmüştür. Seçimlere azami katılım nizamın temelini daha da güçlendiriyor. İslam İnkılabı rehberi bu kritik aşamada 18 Haziran seçimlerine katılım oranının düşük olabileceğine dair bazı endişelere temasla, kanaatimce halkın katılım oranının bu veya şu isimle ilgisi yok. Vatandaşlar ülkenin sorunlarının çözümü için yüksek irade, beceri ve yöneticiliğe sahip kişinin peşindeler dedi. İslam İnkılabı rehberinin bu sözleri aslında seçimlerin özü ve içeriğine yönelik gerçekçi bakışını yansıtmakta. Seçimler ve oylar ülkeyi tehditler ve baskılar karşısında güçlendirip dokunulmazlık kazandırır ve ülkenin ilerleme ve kalkınmasına gereken zemini sağlar. İslam İnkılabı rehberinin ifade ettiği gibi seçimlerin halkın yaşamı ve ülke üzerindeki etkileri yıllarca sürer. Bu açıdan seçimler önemli bir fırsattır ve vatandaşlar coşkulu katılımlarıyla bu fırsatı değerlendirmelidir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Afganistan'ın İran'ın barış görüşmelerine katkısının önemine vurgusu etrafında. Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mirveis Nav, Kabil yönetiminin dış politikasında İran'ın önemine işaretle Tahran'ın Afgan tarafları arasındaki müzakereleri desteğinin önemli olduğunu belirtti. İran'ın Kabil Büyükelçisi Vahdır Emniyan ile bir araya gelen Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nav, siyaset, güvenlik, barış görüşmeleriyle ilgili son gelişmeleri ele aldı. Bu görüşmede iki taraf İran ile Afganistan'ın ekonomik, kültürel, siyasi ve sınırlardaki işbirliğinin daha da artmasına ve iki ülkenin ortak ekonomik komitesi toplantısının düzenlenmesine vurgu yaptılar. İran ve Afganistan hükümetleri ve milletleri arasındaki derin tarihi ve kültürel ilişkilere dikkat çeken Eminyan, Tahran'ın Afganistan halkı ve hükümetiyle muhtelif alanlarda işbirliğinin sürmesi ve Afganistan'da savaşın son bulması, barış ve istikrarın sağlanmasıyla sonuçlanacak müzakerelere desteğinden emin olduğunu kaydetti. Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısının İran'ın barış görüşmeleri sürecinde Afganistan'a desteğinin önemine vurgusu, Tahran'ın bölgesel konulardaki konumu ve rolü ve Kabil'in İran'ın bu görüşmelerdeki rolüne ilişkin olumlu yaklaşımından kaynaklanıyor. İran geçen iki senede her daim Afganistan hükümetiyle tam koordinasyonu içinde Taliban'ın siyasi heyetini bu grubun barış sürecine katılıp ateşkese ve savaşın son bulmasına giden yolda hareket etmesi noktasında ikna etmeye çalışmıştır. Bu girişim Kabil yetkililer arasında Afganistan'da barış ve huzurun sağlanmasına katkı doğrultusundaki etkin ve olumlu bir adım olmuştur.
İran kendi ilkeli politikaları doğrultusunda Afganistan'da barışın sağlanması ve savaşın son bulması için yardımda bulunmaya çalışıyor. Bu doğrultuda İran yetkilileri bu ülkede barış müzakerelerine katılan taraflar ile temas kurup barış görüşmeleri ve anlaşma sağlanması için zemin sağlamaya gayret gösteriyor. İran, Afganistan'da savaş tarafları olarak Taliban ve Kabil yönetimi arasında ateşkesin sağlanmasını, nihai barış anlaşması için ilkeli çözüm yolları bulmak amacıyla karşılıklı güven ortamı oluşturma yolunda belirleyici girişim olduğuna inanıyor ve Afgan taraflar arasında müzakere ortamında yaşanan şiddet eylemleri ve olaylarını bu görüşmelerin sonuçları için ölümcül zehir olarak görüyor. Taliban'ın maksimal talepleri yüzünden barış görüşmeleri tıkanmış olmasına rağmen İran hala bu görüşmeleri yeniden canlandırmak için çabalarına devam ediyor. İran yetkililerinin Afgan yetkilileriyle son aylardaki yoğun istişareleri bu girişimlerin bir parçası sayılıyor. İran İslam Cumhuriyeti açısından Taliban, Afganistan'da iktidara gelmek için savaşçı politikalarına ve silahlı mücadelesine son vererek halkın oylarına başvurması gerekiyor. Bu stratejik yaklaşım çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Shamkhani, geçtiğimiz aylarda Taliban heyetiyle yaptığı görüşmede İran'ın Afganistan'da savaş ile iktidara gelmek isteyen herhangi bir grubu tanımayacağını açıkça belirtti. İran'ın siyasi güce ortak olmak için halkın oylarına başvurulması gerektiğine dair yaklaşımı, Afganistan yönetiminin barış görüşmelerinde takip ettiği ve Taliban için iktidara gelmek için yegane yol olarak gördüğü strateji çerçevesinde yer almaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Hordad 1400, Hicri Kameri 16 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 28 Mayıs 2021 Cuma. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 Hordad 1359 tarihinde İslami Şura Meclisi'nin ilk dönem çalışmaları başladı. İran'da ilk kanun koyucu meclisinin faaliyetlerinin başlaması bir dönüm noktası sayılıyor ve kanun günü olarak adlandırılıyor. İslami Şura Meclisi'nin asıl vazifesi yasa çıkarmak olup Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun işleyişlerini doğrudan denetlemektir. İslami Şura Meclisi'nin milletvekillerinin sayısı 290 olup halkın doğrudan oylarıyla seçilmekte. İran'daki milletvekilleri her kentin nüfusuna göre meclisteki sandalyelerden birisini kendisine ayırmakta. İran'da resmiyete tanınmış azınlıktaki dinlere mensup olanların da parlamentoda temsilcileri vardır. İslami Şura Meclisi'nin verdiği raporlar radyo aracılığıyla canlı olarak sunulurken İran'daki basın ve resmi gazete bu raporların muhtevasını yayımlıyorlar. ...932 yıl önce bugün Hicri Kameri 16 Şevval 510'da Arap fakih tarihçi ve muhaddis İbni Erzak Farigî dünyaya geldi. İlk gençlik yıllarında fıkıh, hadis, lügat ve tefsirde üstün kabiliyetleri olan Erzak tarihe ilgi duyduğu için bu dalda geniş araştırmaları vardır. Farigî çeşitli kentlere seferler düzenleyerek çeşitli halk kesimleri ve tarihi ve sosyal olayları halkın örf adetleriyle yakından tanıştı. ...169 yıl önce bugün 28 Mayıs 1852'de Fransız oryantalist Eugène Bornoff hayata veda etti. Bornoff'un dil, edebiyat ve doğunun özellikle Hindistan acayip şeylerine ilgi duyması Sanskrit ve İran'ın eski dillerini öğrenmesine neden oldu ve onlar hakkında okumaya başladı. Bu ünlü Fransız oryantalistin büyük çalışmalarından biri Zertüştlerin Mukaddes Kitabı Avesta'nın bir kısmını tercüme etmesidir ki eski İran'da çivi hattının okunması zeminini hazırlamıştır. ...81 yıl önce bugün 28 Mayıs 1940 tarihinde 2. Dünya Savaşı'nın başında tarafsızlık ilan eden Belçika, Nazi Almanya tarafından ele geçirildi. İngilizlerin desteğini alan Belçika güçleri, Almanya ordusunun saldırılarına karşı 18 gün direnmesinden sonra Belçika Padişahı 3. Leopold'un emriyle savaşı durduruldu. ...30 yıl önce bugün 28 Mayıs 1991'de Etiyopya'da komünist rejimin düşmesi ve ülkenin lideri Mengistu Haile Mariam'ın kaçması üzerine ülkede federal cumhuriyet hükümeti kuruldu ve bugün Etiyopya'da milli gün ilan edildi. Etiyopya Afrika'nın eski ülkelerinden sayılır ki bir süre eski Mısır İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Nefes kredisi faiziyle nefes kesecek.
Cumhuriyet.
Erdoğan'ın Akşener hakkındaki sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki.
ve Star.
Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanımızın yanındayız. Bu tezgahı bozacağız.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Elçin Poyrazlar 26 Mayıs tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Mafyanın Medyası başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Gazeteciler en çok mafyanın elinde can verir ve uyuşturucu kartellerinin, yoksul ülkelerin yolsuz ve zengin yöneticilerine çalışan karanlık tetikçilerin elinde ya da zengin ülkelerin yoksul topraklarda çıkardığı stratejik çıkar savaşlarında, otokrat rejimlerin katı ideolojilerinin altında, köktenci milislerin kanlı palalarıyla, hükümetlerin semirtip şişirdiği, gözünü kâr ve iktidar bürümüş tüccarların açgözlülüğü ve korkaklığı yüzünden, kokulu kuburlara çomak soktukları için, diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Haksızlık, adaletsizlik, yasa dışılık, suç, karanlıkta büyüyen ve yayılan her ne varsa ortaya çıksın istedikleri için. Ölür gazeteciler, şimdi bir mafya babası kendi kanalından kirli parmağını ona buna sallarken ağzımız açık, yüreğimiz kapkara. Ülke siyasetinin iren, kan ve lağım nehrine ne zaman dönüşünü merak ederken. Şunu anımsayalım, gazetecilerin hapiste, basın özgürlüğünün kafesi olduğu bir ülkede meydanı suçlular doldurur. Gazeteciler halkın gözü, kulağı, vicdanı ve sesidir. Bunu kişisel çıkarlarına, uzun vadeli planlarına, şebekelerinin hedeflerine uygun görmeyenler. En önce basını dönüştürmek, devralmak, susturmak ve yok etmek isterler. Gazeteciler adım adım tasfiye edilir, kovulur, sindirilir, sürgüne yollanır, hapse atılır, dövülür, öldürülür. Boşalan yerleri gazeteci kılığında dal kavuklar, propagandistler, para gözler, yalan tellalları, çıkarcılar ve her türlü nabza şerbet verenler doldurulur. Bu çığırtkan sırtlanlar sürüsü eğer kalmışsa bir avuç cesur gazetecinin işini yapmaması için yankı odalarını genişletir. Her gerçek haberde ağlak bir feveranla efendiler için mağdurluk devşirir. Seyirciler gerçeklerin yerini yalanlar aldıkça ve bu yalanlar sürekli tekrarlandıkça bu öfke nöbetinin, bu dinmez kinin ve güç saplantısının habercilik olduğunu sanmaya başlar. Yalan ve propaganda günün gerçeklerine dönüşür. Sentetik gündem tek elden kasıtlı biçimde yaratılır. O gerçekleri sorgulayanlar adaletin, siyasetin ve maliyenin muazzam heybetini anında enselerinde hisseder. Tam da bu yüzden ancak onlardan biri itiraflarda bulunmaya başlayınca yalandan inşa edilen sahte gerçeklerin yıkımını izlemek için on milyonlar koşar. Bugün bir gazetecinin bir siyaset adamına soru sorması aşırı cesur görülen bir hareketse eğer ve bunu yapabilmek için mafyanın medyasına ihtiyaç duyuluyorsa, gazeteciler susturucuyla yok edilmesin diye her şeyi derhal sıfırlamalı. Haberlerin sahte, soruların çanak olmadığı, gazetecilerin para, imtiyaz ve güç için kalemlerini satamayacakları yeni bir medyanın kurulmasının zamanı geldi. Çünkü ancak gerçek gazetecilerle halkın kararmış vicdanı aklanarak adalet isteyen sesi yeniden nefes bulabilir.
Cevher İlhan 26 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde "Dünyada en ciddi destek bu mu?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sahte gündemin sahici gündemle karıştırıldığı vartada, karambola getirilen konulardan biri de salgında devletin vatandaşlara yaptığı ekonomik ve sosyal desteğin çarpıtılması geliyor. Cumhurbaşkanı, "Vatandaşa dünyada en ciddi ve en etkin desteği sağlayan ülkeyiz," diyor. Lakin esnafa ve işletmelere verilen mali desteğin tamamının krediyle borçlandırmaktan ibaret olduğu görülüyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Pandemide bütün dünyada esnafa ve işini kaybedenlere aylık cirolarının ve gelirlerinin en az %80'i hibe olarak verilirken, ekonomik ve sosyal paket olmadan gidilen otobüslerde 40 koltukta yolcunun taşındığı ama 2 koltuklu berberlerin açılmadığı son tam kapanmanın ardından durum bu. Bilindiği gibi daha önce bütün esnafa değil ancak iş yeri kira olan esnafa 3 ay süreyle büyük şehirlerde aylık 750, diğer illerde 500 lira kira ile yetinildiği, işletme sahiplerine 1000 liraya kalındığı ve yıllık kirası 10 bin liraya aşanların yararlanamadığı destek paketiyle geçiştirilmişti. Ve Cumhurbaşkanı pandemiden dolayı ekonomisi zayıflayan ülkelere yardım etmeye hazırız. 156 ülkeye yardım ettik derken geçen yılın ilk 11 ayında 12.8 milyar ödenirken 1 milyon 339 bin esnafa 5 milyarla kalınması çarpıcı bulunmuştu. Vaka şu ki salgın süresince bir yıla aşkındır işletmelerini doğru dürüst açamayan, açıp kapanmayla müşteri kaybeden, onlarca çalışandan 2-3 kişi kalan esnafa ve işletmelere ciddi destek verilmedi. Verilen destek de çoğu esnafın kirasının 5'te hatta 10'da 1'ini tutmadı. En son 17 gün boyunca vatandaşa evinden çıkma denildi ancak verilen sosyal destek ortada. Bir defaya mahsus olmak üzere garabetiyle 230 bin işletmeye 5 bin, 1 milyon 150 bin işletmeye 3 bin lira verilmesi görülmemiş destek olarak propaganda ediliyor. Oysa müjde olarak reklam edilen bu desteğin bir aylık kiraya yetmediği biliniyor. Esnaf da bazı sektörlerin bu destek dışında bırakılmasının yanı sıra çiftçiye bir defalık da olsa salgından ötürü hibe desteği de yok. Borcunun ertelenmesiyle kalınıyor. Bundandır ki güdük paketlerle her defasında dağ fare doğurdu yorumları yapılıyor.
İsvender Korkmaz 26 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde demokrasiyi siyasi hırslardan önde tutmalıyız başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yabancı basın, uluslararası kuruluşlar, Türkiye'nin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve ekonominin istikrar olarak dünyadan ayrıştığını ve geri düştüğünü yazıyor, rapor ediyor. İnsan hakları ihlalleri, yargıya müdahale, Merkez Bankası'na müdahale, yaşam tarzına müdahale, otokrasinin tırmanması Türkiye'ye özgü başkanlık sistemiyle birlikte tırmandı. Sedat Peker'in iddia ettiği devlet, siyaset ve mafya ilişkileri henüz soruşturulmadı. Fakat IMDb'de dizi olarak yayınlanıyor, dünyada çok daha negatif algı oluştu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ekonomik istikrar kriz ötesinde risk sınırını geçti. Yaşadığımız işsizliğin, firma iflaslarının, güven bunalımının, yoksulluğun artık iktisadi karşılığı da kalmadı. Tek kelimeyle aç kalma riskimiz arttı. Bu şartların devam etmesi hayatın normal akışına aykırıdır. Tek çıkış yolumuz mevcut başkanlık sisteminden kurtulmak, demokrasiye dönmektir. Bu koşullarda siyasette zorunlu olarak tek çizgilidir mevcut sistemin devamı veya değişmesi. AK Parti ve MHP sistemin devamını istiyor. Kamuoyu yoklamalarından çıkan sonuca göre de Cumhur İttifakı'nın oyları sistemi korumaya yetmiyor. O zaman devreye siyasi oyunlar giriyor. Demokrasi direncini kırmak. İktidar bunun için maddi ve manevi alanda çok gayret gösteriyor. Bu durumda demek ki Türkiye'nin geleceği artık demokrasi isteyenlerin ne kadar kenetlenebileceğine odaklıdır. Muhalefet partileri içinde en büyük sorumluluk CHP'ye düşüyor. CHP'nin demokrasi kanadını geliştirmek için hem diğer partilerle hem de kendi içindeki kişisel siyasi hırslardan uzak kalması gerekiyor. Zira iktidarın gündeminde CHP'yi yıpratma doğal olarak ilk sırada geliyor. CHP diğer partilerle dayanışmasında başarılıdır ancak bugüne kadar kendi içinde yanlışlar yaptı. Bazı eski milletvekilleri ve parti yöneticileri için ihraç kararı verdi. parti içinde görüş farklılıklarını herkesi demokrasi hedefinde birleştirerek çözebilirdi. Umarım bundan sonra öyle yapar. Görüş ayrılıkları, ideolojik anlaşmazlıklar demokrasinin vazgeçilmez bir gerçeğidir ama öncelikli değildir. Şimdi öncelikli olan Türkiye'yi yeniden demokrasiye götürmektir. Dün yeni kurulan Memleket Partisi'ne geçen CHP'li bir milletvekili yandaş televizyonlardan birinde CHP'den neden ayrıldığını, halka anlatmak ihtiyacını duyduğunu söyledi. Söylediklerinden bazıları: biz 3 milletvekili genel başkana yanlışları söyledik, yapmadılar. Olur mu yani? Koca partinin yaptıkları yanlış, 3 kişinin düşündükleri mi doğrudur? Yine CHP'nin kurucu değerlerden taviz verdiğini söyledi. Aslında parti değerleri partinin en yetkili organı kurultay tarafından belirlenir. Bu belirleme değişen çaba ve insani değerlere uygun değildir. Dünya değişirken CHP yerinde mi saymalıydı?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farslı'da Türkçe servisin yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobile data sistemi kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 62. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Enfal suresinin 30. ayetinin sebebe nüzulünü ele alacağız.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin İslam'a davetinin gizlilikten çıkıp aşikar olması ve sonuçta Müslümanların sayısının artması ile Kureyşliler ve Mekke zenginlerinden bir kesim Darun Nedve'de toplanma kararı aldılar. Darun Nedve, Allah Resulü'nün 4. kuşak dedesi Kusay bin Kilab, Kureyş ve Mekke halkının sorunlarının ele alındığı, istişarelerin yapıldığı ve önemli kararların verildiği bir mekan olarak kurmuştu. Kusay'ın çocukları hepsi Darun Nedve'ye üyeydi. Ancak Kureyş aşiretinin diğer kişileri sadece 40 yaş üzerinde olmaları halinde bu toplantıya katılabilirlerdi.
Darun Nedve, Mescid-i Haram etrafında bulunan bir odaydı. Ancak daha sonra Mescid-i Haram genişletilince caminin içinde yer aldı. Darun Nedve, Mekke'nin Senato Meclisi ve Kureyş kabilesinin istişare merkezi sayılırdı. Siyasi ve sosyal meseleler, ayrıca savaş, evlenme ve benzeri gibi kararları burada alınırdı. Ayrıca bu mekan, Mekke'nin tüm ticari kervanlarının da hareket etme başlangıcıydı. Bir gece Kureyş büyükleri Darun Nedve'de toplanıp Allah Resulü'nün tehdit olduğu etrafında görüş teatisinde bulundu.
Bu istişare toplantısında Beni Abd, Şems, Nafel, Abdunnadar, Came, Şem, Esed, Mahzum ve Mekke'nin diğer önemli hanedanları bulunuyordu. Ancak Beni Haşim ve Taham hanedanı bu toplantıya davet edilmemişti. Bunun nedeni de bu iki hanedanın Mekke'de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i desteklemesiydi. Bu yüzden de onların bu toplantıya katılması Allah Resulüne karşı olanları rahatsız ediyordu.
Sözü geçen toplantıda birçok öneri de bulunuldu. Bunlar arasında Allah Resulü'nün hapse atılması veya sürgüne gönderilmesi gibi öneriler de yer aldı. Buna rağmen bu önerileri durumu daha da tehlikeli boyutlara taşıyıp Allah Resulü'nün hakkaniyetini arttırabileceğinden dolayı Müslümanları İslam'ı tanıtmaktaki gücünü arttırmasından ötürü toplantıdaki katılımcılar tarafından reddedildi. Sonunda Ebu Cehil Allah Resulü'nün öldürülmesi fikrini ortaya attı.
Ebu Cehil, Kureyş haşiretinin hanedanlarından her birinden kılıçla aşina olan cesur bir gencini birlikte bu iş için göndermelerini istedi. Böylece çoğu Kureyş hanedanlarının işe karışmasından dolayı Beni Haşim'in de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin intikamını alamayacağını ve kimseye savaş açamayacağını belirtti. Ebu Cehil'in önerisi toplantıdakiler tarafından onaylandı. Böylece Allah Resulü'nün öldürülmesi için hazırlıklar yapılmaya başlandı.
Kararlaşılan gece gelip çattı. Bisset'in 14. yılının Rebiülevvel ayının ilk gününde Mekke ve Allah Resulü'nün evi karanlıkta görünmez olduğundan Kureyş'in silahlı kişileri her biri farklı yönlerden Allah Resulü'nün evine yaklaşmaya başladı. Buna rağmen Allah-u Teala Kureyşlilerin Darun Nedve'deki toplantısının ardından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bu plandan haberdar etmişti. İşte Allah-u Teala'nın Hazreti Muhammed'i bilgilendirme süreci Enfal suresinin 30. ayetinde şöyle anlatılmıştır.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı. Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır.
Şimdi de Allah Resulü bu olaydan haberdar olduğu için evini terk etmişti. Ancak birinin yerinde yatmasını ve sanki oradaymış gibi yapmasını istemişti. Bu planın hayata geçirmesi için canını vermeye bile hazır olan biri lazımdı. Bu şahıs oraya yatacaktı ki herkes Allah Resulü'nün evinde olduğunu zannetsin. Çünkü eğer Kureyş liderleri Hazreti Muhammed'in evinde olmadığını anlasalardı, o zaman şehrin giriş çıkışları kapatılırdı ve başka bir komplo planlanırdı.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in komplosunu Ali aleyhisselam'a açıklamış ve şöyle buyurmuştu. Buradan uzaklaşmam için benim yerimde uyur musun? İmam Ali aleyhisselam hemen şöyle dedi. Böyle yaparsam düşmanlardan korunabilecek misiniz? Allah Resulü'nün evet yanıtını duyunca gülümsedi ve secdeye kapılarak şükretti ve Hazreti Muhammed'e hitaben şöyle dedi. Görevlendirildiğimi yerine getireceğim. Gözüm, kulağım ve kalbim sana feda olsun. İstediğin şeyi emret çünkü ben seni dinliyorum. Allah muvaffakiyet nasip etsin. Bu sırada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ali aleyhisselam kucaklaşıp ağlaştılar. Ardından Allah Resulü Ali aleyhisselamı kendi yatağına yatırdı ve her zamanki yeşil örtüsünü de onun üzerine serdi ve evden çıktı.
İlk başta bu kişilerin gece erken saatlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine saldırması kararlaştırılmıştı. Ancak Ebu Cahil sabaha kadar beklemelerine ve şafakta işi bitirmelerine önerdi. Ebu Cahil'e göre geceleyin Allah Resulüne saldırmak evin ahalisinin de paniğine yol açacaktı ve daha sonra da Beni Haşim hanedanının Kureyş'in diğer hanedanlarını ahlaksızlık ve evin ahalisine hürmetsizlik yapmakta suçlamalarına neden olacaktı. Kılıçlarını kavramış, hazır bulunan Kureyş katilleri hepsi vahiy evine saldırıp yatağında yatan Peygamber Efendimizin kanını dökecekleri anı beklediler.
Kureyşli katiller kapının deliğinden Peygamber Efendimizin yatağına bakıp sevinçten ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Hemen arzu ettiklerini gerçekleştirebileceklerini zannediyorlardı. Ancak Ali aleyhisselam Peygamberimizin yatağında emin bir kalp ve sakin bir kafayla yatıyordu. Çünkü onun için önemli olan Resulullah'ın durumuydu. Rivayetlere göre o gece Cenab-ı Hak, Cebrail ve Mikail'e arkadaşının yolunda kendini feda etmeye razı olan sizlerden birini ölüme mahkum ettim buyurur. Ancak her ikisi de hayatta kalmayı seçer. Yüce Allah onlara neden Ali İbni Ebi Talib gibi değilsiniz? Ben Ali ile Muhammed arasında bir kardeşlik bağı kurdum. Onlardan birinin hayatını daha uzattım. Bu yüzden Ali ölümü seçti ve Muhammed için yaşam diledi ve yatağında yattı. Şimdi yere inin ve onu düşmanlarından koruyun diye buyurdu. Böylece Cebrail ve Mikail indiler ve biri Ali'nin üstüne, diğeri Ali'yi düşmanlardan korumak ve tehlikeyi ondan uzak tutmak için ayağının dibine oturdu. Aynı zamanda Cebrail şöyle diyordu. Kim senin gibi olabilir ki ey Ebu Talib oğlu? Allah seninle 7 kat semalarda bulunanlara karşı gurur duyuyor.
Şafak vakti saldırganlar verilen emri yerine getirmek için Peygamberimizin evine baskın düzenledi. Saldırganlar battaniyeyi çektiler ve Muhammed yerine Ali ile karşı karşıya olduklarını görünce şaşırdılar. Halid bin Velid'in herkesin önünde olduğu ve kılıcını indirmeye hazırlandı ancak Ali aleyhisselamın elini çabuk tutması ve becerisiyle elini yakalayıp büktüğü söyleniyor. Bunun ardından öfkeli saldırganlar Hazreti Ali aleyhisselama sordular. Muhammed nerede? Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Onu bana soruyorsunuz da acaba onu bana mı emanet ettiniz? Bazıları Hazreti Ali Aleyhisselam'ı öldürmek istedi ama işlerinden biri dedi ki onu bırakın. Ali, Muhammed tarafından kandırılan ve yatağında uyutulan saf bir genç adamdır. Bunun üzerine Hazreti Ali Aleyhisselam'ı serbest bıraktılar. İşte Allahu Teala Ali Aleyhisselam'ı düşmanı dillendirerek onun ağzından bir cümleyle korudu.
İslam düşmanları öfkeden dolayı kendilerini tutamadıkları bir şekilde harekete koyulup Allah Resulü'nü bulmaya çalıştılar. Huza kabilesinden olan, insanların ayak izlerini sürme konusunda yetenekli olan Ebu Karz adlı birinden Hazreti Muhammed'in ayak izlerini bulmasını istediler. Bu iz süren şahıs ise onları Ebu Bekir'in Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme katıldığı yere götürdü ve Ebi Kahafe ya da oğlunun da burada onlara katıldığını söyledi. Ardından Sevr mağarasına ulaşana kadar yollarına devam ettiler. Fakat Allah'ın izniyle mağaranın girişine bir örümcek ağını ördü ve bir keklik yuva yapıp yumurta bıraktı. Peygamber Efendimiz ve Ebu Bekir mağaranın içinde saklanmasına rağmen kafirler birbirlerine mağaranın içinde bir şeyin olamayacağını söylediler ve oradan çekip gittiler. Böylelikle Mekke'nin kafirleri çaresizlik içinde döndüler ve tehlikenin giderilmesinin ardından Peygamber Efendimiz de Medine'ye taşınarak sağ salim Medine'ye yerleşti. Hazreti Ali aleyhisselam da birkaç gün sonra verilen görevini en iyi şekilde yerine getirdiği bir şekilde Allah Resulüne katıldı.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 62. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar görüşmek umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun aziz dinleyicilerimiz. Nura Giden Yol başlıklı programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Önce Muhammed Suresinin 25. ayetinin tilavetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne irtaddû alâ edbârihim min ba'di mâ tebeyyene lehumul hudâ'ş-şeytânu sevvele lehum ve emlâ lehum.
Şüphesiz ki kendilerine doğru yol belli olduktan sonra arkalarına dönenleri şeytan sürüklemiş ve kendilerine ümit vermiştir. Geçen bölümde münafıkların gevşek imanından ve kendilerini Kur'an-ı Kerim ayetleri üzerinde tedbir etmekten mahrum eden ve bu semavi kitabın tabiriyle adeta kalplerine kilit vuran zümreden bahsettik. Bu ayet ise şöyle buyurmakta. Kur'an-ı Kerim ve peygamberlerin hidayetini bir kenara bırakanlar şeytanı izlemeye başlar.
Doğal olarak şeytan önce çirkin amelleri onlara güzel gösterir. Ardından bu çirkin amelleri yapmaya davet eder. Bu durum insanı yaptığı çirkin amellere alıştırır. Böyle bir insan geleceği için de bu temelde plan yapar. Ve her geçen gün hak yolundan daha da uzaklaşır ve sonuçta doğru yola geri dönmesi çok zorlaşır. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. Kendilerini aydın ve ilerici tanıtan münafıkların aksine, Kur'an-ı Kerim'e göre bu insanlar gerici ve irticai insanlardır ve aydın hidayet yolundan zifiri karanlık yoluna sapmıştır. Şeytan vesveselerine uymak, insanın imanına zarar veren ve sonucu hak yolundan uzaklaşma ve kötü son olmaya sebebiyet veren etkenlerdendir. Hakikati bilmek ve öğrenmek yeterli değil. Aynı zamanda şeytan vesveseleriyle ciddiyetle mücadele etmeliyiz. Kötülükleri güzel gibi göstermek şeytanın kullandığı yöntemdir. Lekel hamdu ya zel cudi vel mecdi vel ula tebârakte tuti men teşâhu ve temna'u ilahi ve khallâti ve hirzi ve mev'ili ileyke ledel ihsâri vel yusri efza'u. Şimdi de Muhammed suresinin 26. ayetini dinleyelim. Zalika bi annahum qalu lillezina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Bunun sebebi onların Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara bazı hususlarda size itaat edeceğiz demeleridir. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyor. Bu ayet münafıkların kafirlerle irtibatına işaret ederek şöyle buyurmakta. Medine münafıkları kentin Yahudileriyle irtibat kuruyor. Onlarla işbirliği anlaşması yapıyordu. Bazı konularda çıkarları ortaktı ve birlikte Müslümanlara karşı komplo kuruyordu. Gerçi münafıklar bu irtibatı peygamberden ve Müslümanlardan gizli tutmaya çalışıyordu. Ancak Kur'an-ı Kerim şöyle buyurmakta. Allah onların bu ihanetini ifşa ederek komplolarını gün yüzüne çıkarıyor. Böylece insanlar onları tanımış oluyor. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. Müslümanlar her daim dikkatli olmalı ve İslami toplumda bile bazıları düşmanlar ve kafirlerle irtibatta olduklarını ve onlarla işbirliği yaptıklarını bilmelidir. Bu zümre İslami toplumun çıkarlarını kendileri ve düşmanların çıkarları uğruna feda etmekten çekinmez. Münafıkların düşmanla ilişkileri aleni değil, gizlidir. Dolayısıyla toplum yetkilileri uyanık olmalı ve bu ilişkileri uygun yöntemlerle gün yüzüne çıkarmalıdır. Herkes Allahu Teala onun gizli işleri ve sırlarını bildiğine inanmalıdır. Bu durumda artık başkalarına karşı kumpas kurmaz. Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Hayyu ya Qayyum nawwir qalbana Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Hayyu ya Qayyum nawwir qalbana Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Hayyu ya Qayyum nawwir qalbana Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Hayyu ya Qayyum nawwir qalbana. Şimdi de Muhammed suresinin 27 ve 28. ayetlerinin tilavetine kulak verelim. فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Ya melekler! Onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak, canlarını alırken
durumları nasıl olacak? Bunun sebebi onların Allah'ı gazaplandıran şeylerin ardınca gitmeleri ve onu razı edecek şeylerden hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Önceki ayetlerin devamında bu ayetler münafıkların fani dünyada sonlarına işaretle şöyle buyurmakta. Onlar çok zor bir şekilde can verir. Zira onların canını almakla görevli melekler ilkin onları bazı acılarla tattırır, ardından canlarını alır. Bu tür can vermek onların kendi amellerinin sonucudur. Zira onlar Allahu Teala'yı hoşnut eden işleri yapmadılar. Bilakis Allahu Teala'nın hoşnutsuzluğuna yol açan amelleri yaptılar. Doğal olarak hepimiz hayatımız boyunca bazen bir yol ayrımı ile karşı karşıya kalır ve iki yoldan birini seçmek zorunda kalırız. Ancak birçok insan genellikle onların isteklerine ve çıkarlarına daha uygun olan yolu seçer. Oysa Kur'an-ı Kerim kültürüne göre mümin insan bu tür durumlarda kendi isteklerini ve çıkarlarını düşünmez ve onun için esas kriter yaptığı seçimde ilahi rızanın olup olmadığıdır. Yani Allah rızasını kazanacak şekilde seçim yapar. Hatta kişisel istek ve çıkarlarına aykırı olsa bile. Mümin insan Allah'ı hoşnut etmeyen işleri yapmaz. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Ölüm insanın sonu değil, dünyevi hayatının sonudur. Ve melekler her insanın yaratıldığı gün ona verilen ruhu tam olarak geri alır. Münafıkların ve iki yüzlü insanların ölümü azap ve horlanma ile beraberdir. Gerçi insan yolunu seçmekte hürdür. Fakat seçiminin sonuçlarını da kabul etmek zorundadır. Kuşkusuz ilahi rızayı kazanan ameller insan için iyi ve olumlu sonuçları olur. Fakat ilahi rızaya aykırı olan amellerin sonuçları da bir o kadar ağır ve acı olacağı kesindir. İnsanın amelleri görece güzel ve halk tarafından benimsense bile, içinde ilahi rıza olmazsa o ameller heba olmuş olur. Evet değerli dinleyicilerimiz, Bir Nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Oh.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belağa öğütleri. 6. Hikmet, iyi huylu olmak. Nehcül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belağa'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğsü, sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam veciz sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, İçinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfkeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarına göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belağa öğütleri 6. Hikmet, iyi huylu olmak isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi halka hitaben seçimlere katılıp oy kullanmanın bir önemi ve yararı olmadığını söyleyenlerin sözlerine itibar etmemeleri gerektiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dün akşam Amerika ve İngiltere Dışişleri Bakanlarından kendileri ve ülkelerini itibarsızlaştırmak yerine Bercam'ı canlandırmaya odaklanmalarını istedi. Japonya İran'dan tekrar petrol satın almak istiyor. Kov bereket aşısının klinik çalışmaları sona erdi. 38. Uluslararası Fajr Film Festivali Sekreteri halkın festivale yüksek katılım gösterdiğini belirtti. İslami Şura Meclisi Özel Başkurmayı Emir Abdullahyan İran'ın Filistin halkı ve liderlerini hiçbir isteğini karşılıksız bırakmayacağını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği temsilciliği yayınladığı mesajda Siyonist İsrail'in ceza dokunulmazlığının devam etmemesi gerektiğini belirtti. Siyonist rejim Batı Şeria'da 560 yeni yerleşim birimi inşa edecek. Suriye halkı Esad'ın Cumhurbaşkanlığını coşkuyla kutladı. Türkiye'nin Suriye'ye saldırıları devam ediyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.